Ayrım 17.
Sayfa 169. İşçi sınıfına duyduğu acıma hissi onu sosyal başkaldırıya sürüklemişti ama özgürlük ve adalet adına da olsa her türlü güç kullanımından korkuyordu. Aynı görüşte olduğu insanların kurnaz arkanlığına sık sık öfkelense de bir Fabyancı olarak kaldı. O yıllarda Britanya Müzesi'nin okuma salonunda Kapital'i okudu ve Karl Marx'ın dehasına hayran kaldı. Bu konuda bir makale yazdı ve bu denli sağlam görüşler sistemini oluşturan dev akıl karşısında duyduğu hayranlığı hep korudu. Ama bunu kavrayıp ekonomi üzerine teorik açıdan tek doğru bilim olarak kabul etmesine karşın korkusu yüzünden Marksizmin felsefesi ve taktiğinden uzak durdu. Kendi tahminlerine göre yıkımı da beraberinde getirebilecek bir fırtınadan korkuyordu. Anlaşılması güç biri olan Shaw, Henry Irving'le benzerlikler taşıyordu. Gerçek bir sanatçı olarak renklerin nabzını tutabiliyor ve kendi düşünde yarattığı bir cennete özlem duyuyordu. Sınırsız bir düş gücüne sahipti ve bu düş gücü onu her şeyi bilme, öğrenme isteğinin yaratacağı tehlikeden sık sık koruyor, bakir ve temiz kılıyordu. Can sıkıntısından herhangi bir kadının çevresinde dönmeye başlarsam neler olacağını tahmin etmek pek de güç değil diye geçiriyordu içinden. Çeşitli tablolar beyninden bir şerit hızıyla geçiyordu. Düşüncesinde bu tabloları seslendiriyor ve eninde sonunda kahkahaya boğuluyordu. Shaw olası temanın gelişimini adım adım izliyordu ve her şey uygulamaya kalktığında olabileceklerden kat kat daha ilginç ve eğlenceliydi. Aynı şekilde seyahat etmek için can atıyordu. Onun kendine özgü, henüz dokunulmamış fantazileri vardı ve kendisine tüm dünyayı dolaşan, tüm engelleri aşan serüvenlerden ve tanışıklıklardan haz duyan ama tüm bunları Londra sınırları dışına çıkmadan yapan birisi olarak düşlüyordu. Göz göre göre düş kırıklığına uğramak istemiyordu. Bilgisini büyük bir gayretle genişleterek İngiltere'nin dev başkentinde değişik sınıflardan insanlarla karşılaşarak düşünce ve düşlerinin tadına çıkarıyordu. Bu çok yönlü mekanda sevgi ve özenle yazdığı ilk piyesi için kahramanlar da buldu. Bernard Shaw Erling'lerle sık sık buluşuyordu. Kendisinde var olan iç yalınlığı ve açık yürekliliği hissettiği Eleanor'dan çok hoşlanıyordu ama Erling'i tatsız buluyordu. Dublinli iki İrlandalı birbirlerine yabancıydılar. Shaw mükemmel ruhsal ve fiziksel sağlığıyla ön plana çıkıyor, hiçbir zaman yalan konuşmuyor, düşüncelerde ve duygularda derinliği seviyordu. Erling sinirli, dengesiz, sık sık kaçamak yanıtlarla yetinen, hatta kendisine bile yalan söyleyen, olaylara yüzeysel bakan bir insandı. Aslında basit, hesaplı bir insan olmasına karşın karmaşık, heyecanlı bir kişiliğe sahip biriymiş gibi görünmeye çalışıyor. Shaw'un bilgece zekasını bir şarlatanlık olarak nitelendirerek ona tepeden bakıyordu. Tassi ve Engels'in tumturaklı söz düşkünlüğünden nefret ettiklerini bildiğinden bir çocuk kadar saf, içten bir insan olarak anılmaya yelteniyordu. Zayıf karakterli pek çok insan gibi bazen kendisinin doğuştan böyle olduğuna inanıyordu. Ama bu rol onu çoğunlukla usandırıyor ve öfkelendiriyordu. O her şöhret düşkününün kalbini okşayan pohpohlamaları seviyordu. Bohemler, ikinci sınıf aktrisler ve başarısız edebiyatçılar arasında kendisini Tassi ve dostlarının ortamında olduğundan daha fazla tatmin olmuş buluyordu. Shaw'un yazdıklarını ve yaptıklarını izleyen Engels, kuşku götürmez yeteneğinden ötürü yavaş yavaş ona sempati duymaya başladı. Shaw'un Fabyanlar topluluğuna bağlılığı ve onun proletaryanın güç mücadelesi dönemindeki gözle görülür bocalaması işte bu nedenle üzüntü vericiydi. Evlilik yaşamı Tassi'ye mutluluk getirmemişti. Tüm egoistler gibi Erling de karısının onurunu kırıyordu. Gereksiz çekişmeleriyle ona baskı yapıyor, uzun süre eve gelmeyerek düzenbazlık yaparak, yalan konuşarak onu üzüyordu. Sevgiye değer vermeyen biri tarafından sevgi dolu ve sadık bir insana verilen acıların sonu gelmiyordu. Genç gazetecinin şikayetleri çok fazlaydı. Çok az para kazanmaktan yakınıyordu. Eleanor çevirileriyle, yazınsal çalışmalarıyla, var gücüyle daha fazla para kazanmaya çalışıyordu. Ancak bunda başarılı olamıyordu her zaman. Engels'e başvurmayı kesinlikle reddediyordu. Evling ise tesadüfen tanıştığı insanlardan borç almaktan utanmıyor, güya onun piyeslerine hak ettiği değeri vermeyen eleştirmenlerle kapışıyor, skandallar çıkarıyordu. Kocasının serserice çıkışlarını yatıştırmak Eleanor'a düşüyordu. Evling parasal sıkıntılardan dolayı bunalıma girdiğinde onu bir anne özeniyle yatıştırmaya, cesaretlendirmeye çalışıyordu. Ah Tassie, sen Whitechapel ve East End'de eğittiğin insanlar gibi yoksulluk içinde yaşamaya hazır mısın? Onlar gibi yiyebilir, giyinebilir, konfor ve eğlenceden mahrum kalmayı göze alabilir misin? Ben de sosyalizmin ilerlemesi için senden geri kalmıyorum ama özellikle de bu nedenle senin gibi küçük şeylerle yetinemem. Yalnızca insanlar, yalnızca mücadele uğruna seçtiğin yaşam kadını güzelleştirmiyor. Bana gelince ne yazık ki güzellikten yanayım. Aynada kendine bak. Yaşlanıyorsun ve bozuluyorsun, kadınlığını yitiriyorsun diyerek sitem ediyordu Evling. Topu topu 30'un biraz üzerinde olan Eleanor kendisini suçlu hissediyordu. O kocasını yatıştırmaya çalıştıkça kocası daha da kaprisli oluyordu. Sanki şımarık bir çocuk uysal ve sevecen bir anneye işkence ediyordu. Evling'in vurdum duymazlığı, karısıyla baş başa kaldığında özleyen bakışı ve onun topluluk içindeki canlılığı genç kadının dengesini bozuyordu. Kocasının sevgisini kazanmak için her zaman nefret ettiği değişik tezgahlar yardımıyla mücadele etmeyecek kadar gururlu, toplumda yeri olan dürüst bir insandı. Bazen çok küçük görünen ve erkeğin kadına tam kalbinden yaraladığı kırgınlıklar vardır. Bu kırgınlıklar zorlukla görülen çatlaklar gibidir. Ancak zamanla bir taşı dahi parçalayabilecek güçtedirler. Evling başkalarının fark edemediği biçimde kaşla göz arasında Tassie'yi kırıyordu. Bu bazen iğrenç şekilde surat asma, bazen Tassie kıyafet değiştirip onu kapı eşiğinde karşılarken aşağılayıcı dikkatsizlik, bazen de adını çağırmaksızın ona seslenirken kullandığı kaba bir söz ya da hitaptı. Bir akşam Edward özellikle hoşnutsuz ve kaprisliydi. "Neden bana yine kravat aldın?" diyordu. "Sen bir erkeğe neyin gerekli olduğunu anlamıyorsun. Yine boşa harcanan para." Eleanor sipariş aldığı bir çeviri üzerinde çalışıyordu ve hiç yanıt vermedi. "Bugün Özgür Tiyatro'dan aktris Bayan Mercy'yi gördüm," diye sürdürdü konuşmasını. Karısının kendisi için büyük bir özenle seçtiği öfke kaynağı kravatı bir tarafa fırlatarak. "Burnu ne hoş, Kleopatra gibi, seninkiyle kıyaslanamaz bile. Zavallı burnunun biçimi yüzünden çok rahatsız olmuşsundur." Akşam yemeğinde Tassie'nin sakin ve her zaman olduğu gibi güler yüzlü olduğunu gören Edward öfkeyle "Sen yemeği amma biçimsiz yiyorsun. Bağışla ama benim iştahım kaçıyor." Birkaç dakika sonra giyindi ve alelacele evden çıktı. Tassie sık sık olduğu gibi bir yığın kitapla ve evde sessizce dolaşan çok sevdiği siyah kedileriyle baş başa kaldı. İçini karartan düşüncelerden uzaklaşmak için Marx ailesinin çok sevdiği şair Robert Browning'in bir kitabını çekti raftan. Eleanor, Browning'in eşsiz şiiri Hamelin'in kavalcısını anımsadı. Şömineyi yaktı ve gizemli cildi açtı. Browning, büyük ve zor bir şairle geniş yürekli ve güçlü iradeli insanı bir araya getirmişti. Bir yazar özellikle böyle olmalıdır. Yalnızca yapıtı değil, onun tüm yaşamı insanlara nasıl davranılması gerektiğini öğretir. "Özel bir yeteneğim var benim, büyüleyici, gücüyle gizemli çekiciliğin. Yürüyen, yüzen, uçan ne varsa dağlarda ya da denizde yaşayan her canlı varlığı sürükleyebilirim ardımdan. Ama sıklıkla da ben bizi felakete sürükleyen her türlü alçağı götürürüm ardımdan. Yılanları, örümcekleri çağırırım bir ıslıkla ve insanlar beni fareli köyün kavalcısı olarak adlandırırlar." Hüzünlü bir gülümseme uzun süre durdu Tassie'nin yüzünde. Gelecekteki kırışıklıkların bir başlangıcı olarak burun kanatlarıyla üst dudağı arasındaki hafif çizgiler sevimli genç yüzüne oturmuştu artık. Robert Browning'in adı 1846 yılında evlendiği Elizabeth Barrett'in adıyla iç içeydi hep. Güzel geçen 15 yılın sonunda karısını Venedik'te toprağa vermişti. Onların aşkı birçok öyküye ve piyese konu olmuştu. Elizabeth uzun yıllar tedavisi olanaksız bir hastalık yüzünden yatağa mahkumdu. Zengin, sofu ve despot tüccar Barrett kızını acımasız bir şekilde itaate zorlamıştı. Browning ile tanıştığında Elizabeth 40 yaşındaydı. Günlerini okuyarak geçiriyordu ve şiir yazıyordu. Yaşamı yalnızca yüreğinin ve düşüncelerinin keskin sezgileri sayesinde tanıyarak fabrikalara satılan küçük köleler, ağır işler ve açlık yüzünden ölen çocuklar üzerine şiir yazan ilk insandı. Onun yapıtı Çocukların Ağlayışı yine aynı yıllarda yazılan Beecher Stowe'un Tom Amca'nın Kulübesi gibi tüm dünyayı sarsmıştı. Ve Uzak Rusya'da büyük Rus demokrat şair N.A. Nekrasov Çağdaş Dergisi'nin sayfalarında bu şiirin çevirisini yayımladı. Yaşamla mücadele ölen insanların beddualarını dinlerken kayıtsızca, duyuyor musunuz kardeşler onlar için sessizce ağlayışını ve şikayetlerini çocukların? Çocukluğun altın çağında tüm canlılar mutlu yaşar. Coşkulu geçen çocukluktan eğlenceyle, mutlulukla payını alır çalışmadan. Bir tek onlara nasip olmuyordu doyasıya gezmek altın sarısı tarlalarda. Bütün gün fabrikalarda tekerlekleri döndürüyor, döndürüyor, döndürüyorlar. Yararı yok ağlamanın, yakarmanın. Tekerlekler duymuyor, acımıyor. Öl istersen lanet olası dönüyor. Öl istersen gıcırdıyor, gıcırdıyor, gıcırdıyor. Nerede biz yorgunluk tutsaklarına eğlenmek, hoplayıp zıplamak? Şimdi salsalardı bizi tarlalara, yığılır uyurduk otların üzerinde. Robert Browning ve Elizabeth Barrett birbirlerini bulunca daha ilk buluşmalarında ortak mutluluklarının nerede olduğunu anladılar. Ama yarı sakat kızın babasının onun yoksul bir şairle evlenmesine razı olması söz konusu bile edilemezdi. Kendisinden epeyce genç olan sevgilisine yük olacağını anlayan Elizabeth, baba evinden kaçma kararına hemen verememişti. Ama aşkın mucizesi burada da gerçekleşti. Ruhen ve fiziken sağlıklı Browning, beslediği yüce duygunun gücüyle kendisine inanmış olan Elizabeth'e sağlıklı olduğu inancını aşılamayı başardı. Önceden hiç ayaküstü duramamış olan kadın hiç beklenmeksizin yürümeye başladı. Babasının iç karartıcı, boğucu evini gizlice terk etti ve güneşe çıktı, insanların arasına karıştı, sanata kavuştu. İki İngiliz şairin bu büyüleyici yaşam öyküsünü anımsayan Eleanor'un düşünceleri ölmüş annesine ve babasına, onların yine bu denli sadık ve güçlü aşklarına kaymıştı. Evelyn gece geç saatlerde döndü eve. Yine tatlı çocuksuydu. Tassie ile dans edip onu döndürüyor, kendisini bekleyen yemeği ısıtıyor, cadı adını verdikleri kediyi kışkırtıyor ve geceyi birlikte geçirdiği insanların taklidini yapıyordu. Ve küçük daire yeniden neşelendi, sıcak bir havaya büründü. Önemli olan inanmaktır diye düşünüyordu Tassie. Güven damla damla birikir ama bir çığ gibi yıkılır gider. Kocasına karşı son derece haksız ve basit şeylerden dolayı alınan biri gibi davrandığına karar verdi. Edward ki yetenekli kocaman bir çocuk, cesur ve aktif bir devrimci, son derece kültürlü, ortak hedefler için kendini feda etmeye hazır bir insandı. O gece Tassie, yaşlılığının en son noktasına ölünceye kadar mutlu olacağı düşüncesiyle uyudu. Edward'sız yaşam ona anlamsız geliyordu. Evelyn'ler sık sık Stratford-on-Avon'a gidiyorlardı. Bu tarihi köşede ortaçağ mimari anıtlarını, daracık pencereleri, demirli, gotik stilindeki kahverengi binaları restore ederek ya da zaman içinde yıkılmış olanları aynı tarzda yeniden yaparak saygıyla korumuşlardı. Oyma levhaları ve fenerleri rüzgardan sallanan lokantaları yüzyıllar değiştirememişti. Basık salonlarda İsten simsiyah kesilmiş kocaman ocakların bacalarında testiler ve tabaklar duruyordu. Sandıklar ve yüksek arkalıklı sandalyeler duvarlara dayanmıştı. Bu eşyalar bu evlerin artık çoktan yok olmuş ziyaretçileri hakkında çok şeyler anlatabilirlerdi. Uzaktan görünen gri bir kilise şehrin üstünde yükseliyordu. Bu kilisede zemin döşemesindeki sıradan bir kaplamanın altında ülkesini Waterloo Savaşı'ndan, adaların ve uzak ülkelerin korsan kuşatmalarından çok daha fazla üne kavuşturmuş bir insanın, Shakespeare'in mezarı vardı. Shakespeare'in mezarıyla yaşama gözlerini kapattığı ve göze çarpan hiçbir özelliği olmayan ev arasındaki mesafe çok yakındı. Çakılla kaplı küçücük bahçede Shakespeare dönemindeki yeşilliğin yerini alan fundalıklar ve ağaçlar büyüyordu. Efsanelere konu olan hanım ellerle çevrili ve demirden bahçe duvarının hemen yanındaki kuyu Tassi'nin hoşuna gidiyordu. Bu kuyu büyülü kabul ediliyordu. Efsaneye göre kuyunun karanlık aynasına bakıp bir dileğinizi 3 kez tekrarladığınızda o dilek gerçekleşiyordu. Efsaneleri seven Tassi eğilip içinde yosun kokan yeşilimsi suyun bulunduğu kuyunun dar dibine merakla baktı. Gökyüzünün açık olduğu gecelerde kuyunun dibinde yıldızların yansıması görünüyordu. Yaşam fantazilerle yönlendirilseydi daha kolay olurdu diye düşünüyordu Tassi. Küçük kentin rahat, geniş tiyatrosunda Shakespeare günleri nedeniyle sonsuzluğa ait yapıtlar İlyada ve Odysseus sahneleniyordu. Evelynkler kutlama temsillerini hiç kaçırmıyorlardı. Shakespeare'in kentine gelmek Tassi'yi mutlu etmişti. Büyük şairle buluşması kendisi için epeyce zaman önce başlamıştı ki bunun ne zaman ve nasıl olduğunu anımsayamıyordu. Shakespeare kendisinin bir parçası, mutlu ve hüzünlü anlarında dostu olmuştu. Tassi, Lady Macbeth'in, Portia'nın, Desdemona'nın, Ophelia'nın her sözünü ve nefes alışını ezbere biliyordu. Bu rolleri sahnelerde defalarca oynamıştı. Profesyonel aktris olmamasına karşın tiyatroda yalnızca Shakespeare piyeslerinde değil, çağdaş piyeslerde de oynamıştı. Kocasıyla birlikte sık sık sahneye çıkmıştı. Tassi, Stratford'daki tüm çıkmaz sokakları ve arka sokakları seviyordu. Edward'la el ele tutuşup adeta birkaç yüzyılı dondurmuş olan kentte gezmek hoşuna gidiyordu. Bazı sokaklar onları açık alanlara çıkarıyordu. Akşamları eski bir tavernada İngiliz birası içiyorlardı. Londra'ya dönmeye, geçmişin büyüsünü bozmaya, Shakespeare'in isteği üzerine saf bir sonenin kazındığı ve değer verdikleri bu mezarı terk etmeye o kadar isteksizdiler ki. Dahi'nin adını kuşatan giz perdesi Evelyn gibi Tassi'ye de rahat vermiyordu. Tüm dünyaca tanınan ölümsüz yapıtların yazarı kimdi gerçekte? Bir tiyatronun pek de zengin olmayan sahibi İngiltere'de sık sık seyahate çıkan melankolik Avon Nehri üzerinde kurulmuş küçücük, rahat dört yanı rüzgarlara ve güneşe açık Stratford kentinde yaşayıp ölmüş aktör, yalnızca insan ruhunu şaşırtıcı bir biçimde işlemekle kalmayıp çok ender bilgileri de gerektiren yapıtları yazabilir miydi? Tüm dünya tarihini, coğrafyasını, tıbbı, askerlik sanatını, destanları, ana dilinin değişik şivelerini nerede ve ne zaman bu denli derinden incelemişti. Elizabeth çağında aktör olmak ve piyesler yazmak bir soylu için utanç vericiydi. Dinsel temalı dramdan uzak olan sosyete tiyatrosu boşluğu aristokratların hakkındaki palyaço gösterileriyle dolduruyordu. Engizisyon, antik temsillerin büyüklüğü ve ünü konusunda bellekleri köreltiyor, klerikal iktidar antik tiyatroyu lanetliyordu. Shakespeare, kendi adının yardımıyla herhangi bir arkadaşını, yetenekli bir bilim adamını, sohbeti hoş mükemmel bir insanı, gök cisimlerini ve yeryüzünü iyi bilen şair Lord Bacon'u ya da kalemini gösterişli sahnelere onun rakipleri ve rakibelerine adamış olan ünvan sahibi diğer bayları himayesine mi almıştı yoksa? William Shakespeare'in ölümünden sonra veda dakikalarında onun tüm arkadaşları, zamanın birçok ünlü beyni kilisede toplanmıştı. Tabutuna kağıtlara yazdıkları şiirleri ve diğer üzüntü ifadelerini bıraktılar. Pek çoklarını saran kuşkunun yanıtlarının kilisenin bodrumundaki taş mezarda olmadığını kim bilebilirdi? Ama İngiltere'de defnedilmiş naaş kutsaldır ve sarkofaga kimse dokunamaz. Tassi mezardan ayrılırken insanları zenginleştirme cömertliğini gösteren bu insan önünde saygıyla eğildi. Sen kim olursan ol, Coriolanus'ı, Windsor'ın şen kadınlarını, Hamlet'i yaratan bir dahisin. Biz seni Shakespeare olarak biliyoruz. Bu isme saygı duyuyoruz, dedi Tassi. Tasi, insanı yücelten, onu bilgi ve mutlulukla ödüllendiren büyük yapıtların içerdiği ölümsüzlük üzerine düşüncelere dalmıştı. Uygarlıklar, kentler yok oluyor, toplumsal düzenler değişiyor. Oysa gözleri görmeyen Homeros, epik şiirlerin isimsiz yaratıcıları, düşünür ve şair Shakespeare, bir phoenix gibi o küller arasından daha da gençleşmiş olarak ayağa kalkıyorlar. Büyük iktidar düşkünlerinin, yıkıcıların, bencillerin ve fatihlerin ölümünden geriye ise yalnızca yıkıntılar, kaos ve yüzyıllarca süren acılar kalıyor. Bu kişilerin adları dahi despotizmi temsil ediyor. İnsanlar kötülüğün sıkıntısını çekiyor, iyiliği ise sonsuzlaştırıyor. Eleanor ve Edward'ı edebiyattaki benzeri zevklerinden, tiyatroya düşkünlüklerinden çok siyasal mücadeledeki ortak düşünceleri ve savaşçı heyecan bir araya getirmişti. İyi eğitilmiş, ölçülü Tasi, aile içinde ve arkadaşları arasında sakinliğin simgesiydi. Ama kürsüde, grev komitesinde, polislerle sokak çatışmalarında galeyana geliyor, çılgınlık derecesinde cesur davranıyordu. Londra polis müdürü işsizlerin mitingini yasaklayınca emekçiler başkentin en büyük alanlarından biri olan Trafalgar bahçesinde kendilerine yol açmaya kalkıştılar. Bu kolay bir iş değildi. Varlıklı dükkan sahipleri ve memurların yaşadıkları caddeler Trafalgar bahçesine çok yakındı. Çok yakında da kışlalar vardı. Dar sokakları kontrol altına almak için bir takım asker yeterliydi. Eleanor geri çekilmeyi kabul etmiyordu. İleri arkadaşlar diye bağırıyordu. Bu topu topu küçücük bir engelleme. Polis bizim korkmadığımızı bilsin. İleri, sesleri yükseldi dört bir yandan. Polisler ağır coplarını sallayarak göstericilere karşı harekete geçtiler. Varsın iş isteyen, silahsız, sivil insanlarla dövüşenler utansın diyen tiz sesi duyuldu işsizlerin öncüsünün. Ansızın St. James bahçesi tarafından silahlı askerler belirdi. Londra polis müdürü Warren askerleri yardıma çağırmıştı. Göstericilerin saflarında bir panik başladı. Güçler dengesi emekçilerden yana değildi. Edward Aveling grubunu ısrarla mücadele alanında kalmaya çağırıyordu. ''Neden canımızı tehlikeye atalım? Biz iş istiyoruz, kan değil.'' diyordu çevresindekiler. Mitinge katılanların safları belirgin ölçüde eriyordu. Aveling geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak karşı tarafta Nielsen'ın heykelinin bulunduğu sütunun hemen yakınında Eleanor ve onun dok işçisi birkaç arkadaşı çatışmayı sürdürüyordu. Marks'ın kızı tutuklanıncaya kadar inatla direndi. Onu ancak akşama doğru serbest bıraktılar ve kavgacı bir ruh haliyle ama son derece perişan bir görüntü içinde endişeli yakınlarının kendisini beklediği Engels'in evine geldi. Demli bir çay içip kendine geldikten sonra Eleanor, The Pall Mall gazetede İngiltere'nin Napolyon'a karşı zaferi şerefine dikilen mağrur Nielsen sütunu dibinde olan biteni öfkeyle dile getiren sert zehir zemberek bir mektup yazdı. Laura ve Paul Lafarge ile sürekli yazışan Engels, Eleanor'un başına gelenleri onun cesurca tavrını da anlatarak bildirdi. Karar mahkemeye bırakıldı diye ekliyordu Engels. Polisin kabalığı karşısında emekçiler o denli kin dolu ki önümüzdeki pazar günü bir çatışma daha olasıdır. Engels dar kafalı küçük burjuvaları anlatıyordu. Bu hakaret içeren kavrama yalnızca burjuvazinin temsilcilerini değil bazı işçileri de dahil ediyordu. Keskin gözlemleriyle İngiliz emekçileri arasındaki bu yeni ve tehlikeli iki yüzlü tipi fark ediyordu. Hem burjuvanın hem de emekçinin dar kafalısı eylemlerini yasalar çerçevesinde sınırlandırdığından bu bir sonraki gösteride yapılması gereken ciddi hareketleri zayıflatır. Ve işte o zaman daha şimdiden geri adım atan korkakların şerefini kurtarmak için iyi insanların kendisini feda ettiğini görmek üzücü olacaktır diye noktalıyordu Engels Paris'e yazdığı mektubu. Bir emekçi için işsizlikten daha büyük bir felaket olamaz. Açlık ve aşağılanma böyle başlar. Varoşların isten kararmış yoksul evleri, diyatezli uslu çocukları, yoksulluklarını yırtık başörtüleri altında gizleyen yaşı belirsiz kadınlar üzerinde umutsuzluk, yapış yapış bir sis gibi asılıydı. İşsizlik, hayırseverlerin birkaç kuruş sadakası, iş arayan sağlıklı insanları çıkmazdan kurtaramıyordu. Sabahtan akşamın alacakaranlığına kadar ayakkabıları yırtık, elbiseleri solmuş işçiler akın akın komitelere geliyordu. İnsanlar sık sık Hyde Park'ın girişinde ya da Trafalgar bahçesinde açık parlamento denilen toplantılar yapıyorlardı. Hava koşullarına bakmaksızın siste, yağmurda Eleanor ve Evelyn burada konuşma yaparlardı. Hyde Park'ta emekçilerle Engels ve Lesnar da buluşuyordu. İki arkadaş yiğit savaşçılar gibi dinç bir edayla yürüyordu. Ama Engels bastonundan ayrılamıyordu. Son birkaç yıldır bacakları ağrıyordu ve kasları belirgin bir şekilde zayıflamıştı. Bunun nedenini ne doktorlar ne de tıbbı iyi bilen Engels anlayabilmişti. Ekmek arayışı limanda kötü havadan ve rüzgardan yanmış kaslı tersane işçilerini sokağa dökmüştü. Baker Street'in ara sokaklarından birinde enstrümanını kendisi çalıp boğuk yanık sesiyle Mary'den parçalar okuyan koyu kızıl saçlı bir gençle karşılaştı Engels ve Lesnar.